Merhaba sevgili seyirciler, Donanım Haber'den merhabalar. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Gördüğünüz gibi arkamızda yeni bir test aracımız var. Barış'la bugün, ki Barış zaten canını okudu arabanın da hani geldik. bir daha anlatacağız. Nedir bu araba?
Yeni Peugeot 308.
Bugün sen de bunu anlatacağız. Birkaç gündür deneyimliyorsunuz zaten. Beğendin mi onu sorayım.
Ben çok beğendim. Gerçekten.
O zaman şöyle kamerayı alıyorum. Dibine giriyoruz. Beraber çekiyoruz. Yine senden dinliyoruz.
Aynen abi. Dış tasarımından başlayalım.
Anlaştık. Evet, o zaman bize anlatacaksın herhalde.
Evet, yeni 308'in tasarımına hemen ön tarafından başlayalım. Burada ön tarafta ilk dikkatimizi çeken detay, burada Peugeot'un yeni amblemi oluyor. Yeni dediğim tabii yenileyeli biraz süre oluyor ama Peugeot 308 ilk tanıtıldığında Peugeot'un yenilediği ambleme sahip ilk otomobil olarak karşımıza çıktı. Gerçekten çok şık duruyor bu Peugeot'un panjuruna çok yakışan bir detay olmuş. Bu aslında daha öncesinde 3 boyutlu bir tasarım vardı biliyorsun abi. Burada 2 boyutlu tasarıma geçilmiş. Burada hem dijitalleşme çağından sebep bu 2 boyutlu tasarıma geçiliyor. Hem de artık bu logoların arkasında işte arabanın sürüş yardımcılarına gerekli olan radarları falan konumlandırıyorlar. Onları konumlandırmak, onların çalışması adına daha yararlı oluyor bu 2 boyutlu logolar. O yüzden.
Evet, ben de görüyorum ki mesela kamera kaynamış. İşte şurada sensörlere bakıyorum, onlar kaynamış görünüyor. Yani böyle bir içine harmanlanmış görünüyor. Bir daha orada sensör varmış gibi de görünmüyor dediğin gibi.
Evet. Çok güzel görünüyor. Ya ben açıkçası
kızgın bir surat var bu arada yine.
Yani aynen öyle. Görüyorum. Çok agresif bir tasarım gözüküyor. Yani ben sportif bir otomobilim diyor tasarımıyla. Zaten şu anda Peugeot 308'in GT donanım seviyesine bakıyoruz. Yani sportif görünüm açısından en dolu paketi şu anda. Zaten 3 paket var. En üst paketi GT. Burada 308 yazısı var. Gayet şık, güzel görünüyor. Tampon kısmında şurada yani her türlü süslemeyi yapmış aslında Peugeot. Şurada krom detaylar, burada parlak siyah detaylar. Onları çok güzel bir kombine etmiş. Burada Matrix LED farlarımız var. GT pakette standart olarak geliyor. Burada Peugeot'un aslan dişleri olarak adlandırdığı şöyle tamponun altına kadar uzanan gündüz LED'lerimiz var. Ben bunu çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Bilmiyorum, izleyicilerimiz katılır mı? Bir marka tarafında markanın kendine ait bir tasarım dili olmasını seviyorum. Bunu Peugeot çok güzel uyguluyor. Mesela çok uzaktan bir otomobil geldiğinde ışık imzasından bunun Peugeot olduğunu anlıyorsun. Çok özellikle güzel. Şu aslan dişlerinden. Hani bunu çok güzel uyguladığı için Peugeot'u ben başarılı buluyorum tasarım
dişler,
anlamında.
Aslına bakarsan diş değil de yine bu bahsettiğin kimlik meselesini geçtiğimiz haftaki oto gündemde konuşmuştuk. Evet. Yeni Clio için konuşmuştuk galiba, değil mi?
Evet, yeni Clio'nun da ışık imzası çok farklı ve yine böyle tampona kadar onunkiler böyle bumerang'a andıran bir tasarımı,
evet,
vardı.
Evet.
Yine değişik bir tasarımla karşımıza çıkacak.
Işık imzası güzel bir kelime gerçekten, evet.
Aynen öyle. Bu tabii ki gündüz ledleri. Bunlar Matrix LED olduğunu söylemiştim. GT paketi standart olarak geliyor. Hemen yan tarafa bakıyoruz. Da tamponun alt kısmında şöyle sportif eklentiler var. GT'nin sportif karakterini öne çıkaran. Bu eklentiler yan tarafta, hemen şöyle bakabilirsek abi, marşipiyel eklentilerin de karşımıza çıkıyor. Çok güzel böyle şişkin bir tasarımı var. Çok güzel sportif bir görünüm kazandırıyor otomobile. Yine GT pakette gelen 18 inç standart alaşımlı jantlarımız var. Çift renk olarak görünüyor. Bunların şu kapaklar sert plastik gibi görünüyor. Aslında bunların daha böyle sportif göstermek adına çıkarılabildiğini söylüyorlar. Ama ben hiç denemedim açıkçası. Zorlamak da istemedim. Böyle biraz zor çıkacakmış gibi
ses yapmıyor görünüyor. Değil mi? Şu an böyle plastik bir parça.
Yok, hiç ses yapmıyor. Ses hiçbir sıkıntısı güzel. Yok. Yani sürüşte hiçbir sıkıntısı yok. Tamamen görünüm adına. Aslında bunları koymalarının sebebi birazcık böyle hava sürtünmesinden dolayı büyük ihtimalle. Aerodinamik katkı sağlamasından dolayı böyle bir kapak yapmışlar.
Şık. Evet.
Jantlarımız GT'de 18 inç olarak geliyor. Diğer, yani daha büyük yanaklı jant isterseniz diğer alt paketleri tercih etmeniz gerekiyor. 17 ve 16 inç jantlar onlarda var.
Evet. Buradan bakınca biz BMW'nin bir kasası mıydı? Yani şu arka tarafı. Hı hı. Şu arka tarafı sanki öyle gibi hissettirdi. Yani vardı ya, bir miydi? Bir serisi miydi hatchback olan?
Bir serisinden bahsediyorsun.
Bir serisine biraz sanki bir anımsattı bana şu an bakarken ama evet. O zaten artık klasik bir iş. Evet.
Ya çok şık bir otomobil. Mesela burada B sütunu, direklerin parlak siyah olması, yan aynanın parlak siyah olması gerçekten çok güzel bir görüntü sunuyor. Bu arada burada yan aynalarda da sinyallere yer verilmiş. Güzel bir detay. Burada, evet, hatta sürerken bile ucundan görebiliyorsun. Hemen alt tarafta kameralar var ki bu kameralar gerçekten otomobili park ederken ya da böyle çok sıkışık yerlerden dönerken 360 derece görüntü için çok faydalı oluyor. Birazdan iç tasarıma geçtiğimizde ondan da bahsedeceğiz. Hemen şöyle arka tarafa geçelim.
Tabii ki.
Şurada köpek balığı antenimiz var. Şık bir görünüm sunuyor. Sportif karaktere destek sunuyor. Burada ben mesela Peugeot 308'in arka tasarımını çok beğeniyorum. Ön tasarımını zaten beğeniyorum da arka tasarımı çok ayrı. GT pakette 3 boyutlu görünüme sahip LED stoplar geliyor. Bunlar gerçekten çok güzel görünüyor. Bu arada hem önde ön farlarda hem de stoplarda aracı hoş geldin veya işte seni karşılama gönderme ışığı mevcut. Bu böyle bir animasyon sunuyor otomobil. Bunu istersen sen tercih etmezsen kapatabiliyorsun. Bagaj hemen şuradan şu tarafa gizlemişler bagajın açılma yerini. Birazdan bagajı tamam. Açacağız zaten. Tampon kısmında da yine ön tarafta gördüğümüz parlak siyah detaylarla böyle krom sahte egzoz çıkışlarıyla süslemişler. Buralar artık hani çoğu otomobilde gördüğümüz gibi gayet güzel evet. Görünen detaylar. Dış tasarımında anlatabileceklerimiz bunlar. Hemen isterseniz yavaş yavaş bagajdan başlayarak iç tasarıma geçelim.
Pekala. Şimdi diyorsun ki içine bakalım. Bagajdan hemen, başlayalım.
Hemen şöyle bagajdan başlayalım. Şuraya hemen böyle siyah çıtanın altına gizli bir yere koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Şöyle elektrikli bagaj kapağımız yok. Güzel bir şekilde bagajımız açılıyor. Burada bizim malzemelerimiz
aynı
var.
Aynen öyle şöyle çekersek.
Alalım çantalarımızı da. Yani bence bagaj hacmi 412 litre bagaj hacmi var abi bunun. 1323 litreye kadar çıkıyor. Bunun arka koltuklarını, ikinci sıra koltuklarını katladığında bence kendi sınıfı için ortalamanın üzerinde bir bagaj hacmi. Gayet yeterli görünüyor. Şurada Peugeot şöyle ağ gibi bir saklama alanı sunmuş. Gayet güzel bir çözüm bence.
Evet.
Hemen şuralarda kenarlarda kanca karşılıklarımız var. Kanca evet. Yerlerimiz var. Şurada aydınlatma, LED aydınlatma tek tarafta var ama evet. Bence bagaj için yeterli görünüyor.
Yeterli.
Hemen şu tarafta, birazdan içeride de gösteririm. Burada uzun nesneleri buradan koyabilmek için, bagaja koyabilmek için bir boşluk var. Onu kolçağa açtığında buradan
sokup içeri yandırabiliyorsun.
Aynı zamanda tabii bagajdaki bir şeyi aradığında hiç araçta inip inmene gerek kalmadan buradan da uzanabilirsin.
Mükemmel.
Bagajın malzemeleri güzel. Ayarlanamıyor. Aslında buradaki eleştirim tek şey olur. Bu yüksekliği ayarlanamıyor zemininin ve burada biraz eşiği, bagaj eşiği yüksek kalıyor. Birazcık alçak kalmış bu tarafta. Kullanılan malzeme aslında fena değil.
Evet.
Hemen alt tarafta da
tam boy lastiğimiz var.
Tam boy evet. Lastik, tam aynen. Boy değil de bu yani 80 kilometre hıza kadar yapan.
Evet. Pardon doğru.
Yani
pardon.
Tamir kiti yok en azından evet. Öyle diyeyim. Küçük tamam. Bir stepnemiz var yedek stepnemiz.
Bir yan açınca alttan tam boy gibi gördüm. Tekrar atıyorum. O zaman burayı kapatıyoruz ve...
Evet. İç tarafa geçiyoruz.
İç tarafa geçiyoruz. Kapattın mı? Kapattım. Kapatmadın mı? Peki. O zaman iç tarafa geçiyoruz. Haydi bakalım.
Hemen şöyle arka taraftan başlayarak iç tasarıma geçelim. Şöyle arka kapı bence gayet güzel açılıyor. Açısı gayet geniş. Şöyle kapatma. Güzel böyle özellikle ön kapıda birazdan göreceğiz. Böyle tok bir kapanma sesi var.
Arka kapıda bu arada aynı tokluğu verdi.
Evet. Güzel. Aynı tokluğu verdi ama ön tarafın
takısı
daha iyi.
Evet. Şöyle bakıyorum bu arada sen otur oturmaz.
Evet.
Diz boşluğuna bakıyorum önce.
Bu arada
güzel görünüyor.
Ön koltuk şimdi bana göre
sana
ayarlı
göre yani.
Pozisyonu ve ben 1.80 boyundayım. Şöyle baktığım zaman güzel bir bacak mesafesi
güzel.
Var. Ben şu an burada çok rahatım. Biraz da Peugeot tabii koltukları tasarlarken arka kısmını kavisli tasarlamış ki bacak mesafesine biraz daha faydası olsun.
Aynen,
gayet güzel olmuş. Hemen burada koltuklar. Kaplamaları yarı deri, yarı böyle alkantara karışık bir malzeme var. Gayet güzel böyle
evet,
yumuşak bir dokusu var.
Ben nübukumsu hissediyorum onu evet.
Evet şöyle oturulan yerlerin güzel, özellikle
aynen.
Şöyle yumuşak bir dokusu var gayet güzel. Şurada arkada sırtlıkların herhangi bir yükseklik açısı yok.
Açı ayarı yok.
Açı ayarı yok. Bayağı dik görünüyor. Tek
aynen
eleştirim
öyle.
O olabilir. Birazcık böyle hani... Sanki hafif arkaya biraz
yani,
daha yatık olsaydı.
Şu kadar bile gitse sanki
evet.
iyiymiş yani
evet,
öyle
biraz daha
görüyorum.
Yatık olsaydı evet. Daha hoş olabilirdi ama yani arka tarafta da.
Bakıyorum şuradan
zaten...
Ama evet maalesef bu kadar doğru. Evet. Bagajda işte diyelim öyle.
Bagaj
evet.
Hacmi için biraz şey yapılmış o.
Evet. Şöyle bakayım tam da evet bak tam evet. Gerçek test ettik gördün mü dandun evet.
Şöyle koltuklar dediğim gibi konforlu. Şurada hemen arada açılan bir kolçak var. Güzel, rahat, böyle yumuşak. rahatça kolunuzu koyabileceğiniz. İki adet bardaklığımız var iki taraftaki yolcular için. Şurada bir hafif küçük bir telefon koymak için bir göz var. Az önce bahsettiğim detay, şuradan hemen kapağı açarak şöyle ya malzeme koyarsınız uzaya uzar ya da böyle hemen bagajdaki çantaya bir şey almak için.
Yani gördüğüm en mantıklı çözümlerden bir tanesi bu arada.
Evet, çok güzel.
Yani bütün koltuğu açmana gerek kalmadan bu tip şeyleri saklayabilmek, dediğin gibi uzun parçaları sokuşturabilmek için de güzel olmuş.
Aynen öyle. Isofix çocuk koltuğu için bağlantılarımız şu fermuarların arasında.
Güzel, hemen gizlenmiş. Süper.
Evet, yani hani daha önce de konuşmuştuk seninle. Bu kapak çözümü pek mantıklı olmuyor. Hani kapağın
evet.
Kapağın kaybolması açısından sıkıntı olabiliyor. Şurada koltuk arkalarında
evet.
Şöyle güzel
bir alarm verdi ama bir dedi bir şeyler söyledi ama
evet. güzel gözlerimiz var. Şöyle orta kısımda böyle iki taraftaki yolcu için de böyle bir ısıtma, havalandırma menfezleri var. Hemen arkada iki tane USB Type-C çıkışları var. Bu GT paketteydi sanırım. GT pakette olduğu için önde ve arkada toplam 4 tane Type-C çıkışı var. Bağlanabilirlik açısından gayet güzel. Kapı evet. İçlerinden bahsedeyim hemen hızlıca. Yani üstlerde ve ortalarda şöyle deri görünümlü ama sert plastik malzeme var hemen altta da. Sadece şurada böyle bir karbon fiber görünüm var. Kolu koyacağınız yer, burada kolunuzu koyacağınız yer. Orada böyle yumuşak bir deri yüzey kullanılmış. Zaten kol buraya temas ettiği için. Buranın konforu
sanki
biraz
fena
önemli.
Değil gibi görünüyor.
Evet, dikişler burada gri ve yeşil dikişler gayet güzel görünüyor. Burada hemen camı açmak için düğmelerimiz var. Bardak diyorum. Burada şişe koymak için veya işte başka nesneleri koymak için yani genişliği gayet yeterli. Buraya bir şişe rahatça konabilir. Burada hemen bir şeyi görüyoruz.
Hoparlörümüzü
görüyoruz. Arka tarafta anlatabilecek.
Baş boşluğuna bakalım. Şöyle bir seni yaslandığın zaman değmiyor ama
evet baş mesafesi evet, fena değil aslında.
Fena değil. Bence
çok
de
çok
mantıklı.
İyi değil ama fena da değil. Ben tekrar hatırlatayım 1.80 boyundayım.
Evet,
şöyle doğru, tam dik pozisyonda bir oturduğumda aslında
yani böyle 85'lik biraz birisi için rahat değil onu söyleyelim evet.
Evet tamam. Onun için rahat değil. Yani bu arada döşemeler koyu renk biraz daha içerisini böyle klostrofobik hale getiriyor ama bu GT pakette eğer bu şekilde almak istemiyorsanız diğer alttaki iki paket tercih edilebilir. Onların da açık renk geliyor döşemeler.
Evet. O zaman şimdilik
evet, burada anlatabileceklerimiz bu kadar. Bunun dışında herhangi bir detay yok. Şimdi ön tarafa geçebiliriz.
Ön tarafa geçelim, anlaştık.
Detaylara başlayalım. Şimdi direksiyonu zaten diğer Peugeot modellerinden de alışığız. Burada Peugeot logosu var ortada göbek kısmında. Şurada fonksiyon tuşları var. Sağ taraf multimedyaya emanet. Yani burada işte arama tuşu var. Komut sistemi için ya da işte radyoyu değiştirme, medyayı değiştirme tarzında. Sol tarafsa sürüş asistan teknolojilerine ait. Burada adaptif hız sabitleyici, işte limitör koyma, hızı arttırma, azaltma, direksiyon desteğini başlatıp bitirme tarzında ona yöneltilen, ona ayrılan kontroller var.
Yine bu aslında PSA'da gördüğümüz klasik standartlara yakın. Hani o tarafta evet. bu tarafta bu diye. Yine direksiyonda bu arada altını üstünde de yine düz görüyorum.
Evet yine alıştığımız küçük direksiyon. Altta GT logosu var. Şöyle güzel sportif görünüyor. Buraları etli tasarlamışlar üst kısmını. Yani güzel aslında ama Peugeot 308'in şurada eleştirilen bir noktası var. İşte hani sen kendine göre ayarladığında kimisi diyor ki benim açımdan yani gösterge panelini görmede hiçbir sıkıntı yok. Bazıları da diyor ki işte şu üst kolon şeyi engelliyor. Ben kendi açımdan yani şöyle koltuğu kendime göre ayarladığımda ben biraz yüksek sürüş pozisyonu seviyorum. Ama daha alçağın biraz daha alçağında da denedim yani daha rahat edebildiğim pozisyonlarda. Şöyle şu üst kolon bende gösterge panelinin alt kısmını yok ediyor. Yok ediyor. Biraz şurada Peugeot logosu var alt kısımda. Yani çoğunluğunu görüyorum ama şurada alt kısımda bir Peugeot logosu var.
Senin gözünden şöyle evet. görmeye çalışacağım.
O kısmı mesela
şu sanki senin gördüğün
biraz
gibi
daha biraz yok, daha yukarı. Yok bende o kadar engel. Şu kısımda şunu engelliyor. Şurada bitti.
Evet.
Ben şunu görebiliyorum. İşte biraz orada bir sıkıntı var ama bu anladığım kadarıyla yani senin sürüş pozisyonuna göre değişiyor. Çünkü bazı kullanıcılar hiç engellemediğini söylüyor. Ben ama ara ara şöyle bir acaba bir uyarı var mı bir şey var mı diye böyle ara ara böyle kafamı kaldırıp bakmak zorunda hissettim kendimi. Onun dışında hiçbir problemi yok. Direksiyon dediğim gibi tasarımı gayet güzel. Hemen şuradan alttan mafzalını çekip böyle derinlik yükseklik ayarını kolaylıkla yapabiliyoruz.
Aslında evet. Yani göremiyorsan, eğer kullanımda da seni rahatsız etmiyorsa bunu da ayarlamak da mümkün.
Tabii tabii. Direksiyon ayarını her türlü yapabiliyoruz. Koltuklarımız arkadaki gibi böyle alkantara deri karışımı. Dikişler yine böyle güzel görünüyor. Gayet şık bir evet, tasarım
dikişleri
var.
Dikişleri her yerde görüyorum. Yani mesela şurada da ön panelde de görüyorum. Yine kollarda ve dediğin gibi her yerde var. Yani koltukta da var. Kollarda da var. O bütün arabada onu görebiliyoruz anladım.
Yani şöyle güzel bir uyum var. Bizim test ettiğimiz model aslında aynı zamanda Peugeot 308'in lansman rengi. Olivin yeşil tarzında böyle şık. Şöyle bir renk olarak tanımlayabilirim onu. Dijitalde gördüğünde bu nasıl renk ya falan diyorsun. Yani böyle, bu renkte araba mı olur diyorsun. Yanına geldiğinde aşık oluyorsun renge.
Aa, enteresan.
Yani çok güzel bir rengi var. Hatta sadece ben kendi açıma konuşmuyorum. Benim ben test ederken etrafımda olan arkadaşlarım da aynı şeyi söylediler. Yani gördüklerinde dijitalde beğenmiyorlar rengini. Yanına geldiğinde ama aşık oluyorlar. Müthiş bir renkmiş diyorlar. Aynı şekilde buralarda da yeşil detaylar görüyoruz. Burada işte dikişlerde yeşil ve gri karışımı. Burada multimedya ekranında yeşil. Burada kontrollerin hepsi yeşil. Tabii bunlar senin tercihine göre değişiyor. Gece mesela bunların hepsi kırmızı oluyor. Daha soft bir renge dönüşüyor. Çok şık görünüyor.
Bir de bu yeşiller dedik ve?
Ve dijital gösterge panelimiz var. Dijital gösterge paneli 308'in GT versiyonunda 3 boyutlu olarak geliyor. Burada aslında baktığın zaman çok net anlaşılıyor. Bu hız yazan kısımlar, burada senin gösterdiğin yerde işte tüketimi gösteren, kilometreyi gösteren kısım aslında 3 boyutlu olarak tasarlanmış, uyarılar falan. Tabii bundan rahatsız olan müşteriler de, kullanıcılar da olabilir. O nedenle multimedya kısmındaki ayarlardan bu 3 boyutlu tasarım kapatılabiliyor. 2 boyutluya geçiş yapılabiliyor. Bu da güzel. Ekranlardan bahsetmişken hemen oradan devam edeyim.
Tabii.
Hem multimedya ekranı hem de dijital gösterge paneli için Peugeot bolca kişiselleştirme seçeneği sunmuş. Burada ayarlar kısmından her şeyini rahat rahat ayarlayabiliyoruz. Hemen geliyoruz buradan.
Ekran
ayarlar.
Büyük, kullanımı kolay görünüyor.
Evet.
Ama buradaki tabii mesele aslında bu alt tarafta yani iki türlü de bunu kullanabilmen. Burada da özelleştirilebildiği için de anladığım kadarıyla. Hı-hı. Daha da aslında kullanım kolaylığı sağlıyor.
Yani aslında şöyle söyleyeyim abi. Peugeot bu kısmı üst taraftaki bu ekran iki parçadan oluşuyor aslında. Üst taraf bildiğimiz multimedya ekranı. Alt tarafa da Peugeot şöyle bir şey yapmış. Sık kullandığın fonksiyonlar veya ayarlar için iToggle diye bir bölüm oluşturmuş. Şu gördüğün kontroller iToggle'a ait. Şurada ana sayfa tuşu var. Burada işte bizim atadıklarımız işte navigasyon, telefon, medya bunların hepsini değiştirebiliyorsun sen. Yeri geliyor mesela sık aradığın birinin eşinin veya işte annenin birinin telefonunu buraya doğrudan tuş olarak kaydedip bir tek tıkla onu doğrudan arayabiliyorsun. Bu da mesela güzel bir özellik. Kişiselleştirmeden bahsetmiştik. Hemen burada kişiselleştirme seçeneği dediğimizde ekran kişiselleştirme diyorum. Mesela burada sürücü bilgilerini özelleştir dediğinde dijital gösterge panelini, dokunmatik ekranı özelleştir dediğinde biz ekranı özelleştir diyelim. Şurada yerleşimini, ekran yerleşimini, navigasyon nerede görünsün, işte diğer tuşlar nerede görünsün, menüler nasıl çıksın onu gösteriyor. Hemen burada sürücü bilgilerini özelleştir dediğimde de mesela burada
çok
hemen dijital ekranında burada değiştim, gösterebilirsek evet. Ben değiştireyim.
Lütfen hemen tabii ki.
Hemen evet, şöyle alalım.
Olayım ben de.
Mesela buradan başka bir ayarı seçtim. Hop değişti. Buradan navigasyonu
çok
ortaya
iyi. Navigasyonu
aldı.
Böylece ortada da görebiliyorsun.
Evet, ibreleri küçülttü, navigasyonu ortaya aldı. Burada hemen sağa kaydırdım. Navigasyon gitti.
Bu kilometre saati ve devir geldi.
Evet, devir
radyo
geldi. Burada hemen diğer
aracın ilgili bilgiler
diğer geldi. Bilgileri geldi. Buradan sen istersen farklı şekilde sana bunları tercih etmezsen hemen şurada göstereyim. İki tarafına seçebileceğin sürücü bilgilerini özelleştir seçeneğiyle hemen buraya ne eklemek istiyorsan onu da gösteriyor. Mesela sen işte gösterge mi eklemek istiyorsun, radyo medya ile mi ayakkabı bir şey eklemek istiyorsun, navigasyonla mı? Bunların hepsini kişiselleştirebiliyorsun. Peugeot bu tarafta çok güzel seçenekler sunuyor. Aynı şekilde ekranların rengi. Burada mesela
çok
işte kadranlar ne renk görünsün. Mesela normalde yeşil, evet. Gecede dediğim gibi soft bir renk olan kırmızı dönüyor ama burada sen rengini seçebiliyorsun. İki ekranın da aynı şekilde parlaklığını, her şeyini seçebiliyorsun. Araçla ilgili güncellemeleri kontrol ediyorsun. Araçtaki burada araç ışıkları dediği şey sana dış tasarımda evet. Söylemiştik. Karşılama animasyonu var. Mesela sen bunu istemiyorum dersen kapatabiliyorsun. Çok güzel ayarlar sunuyor sana. Diyelim ki mesela sen geri vitese taktığında bu aynaları doğrudan alt tarafı görecek, tekerlekleri görecek şekilde ayarlıyor. Sen onu bile kapatabiliyorsun. Çünkü neden? Araçta GT paketinde 360 derece zaten kameralar var. Ekran, aynada az önce göstermiştik. İkişer tane ekran.
Aynen, kamera var.
Kamera var aynalarda.
Doğru.
Onlar zaten kaldırımı gösterdiği için aslında bunu bu özelliğe gerek de kalmıyor. Gerek de kalmıyor. O yüzden sen istediğin zaman bunu kapatabiliyorsun. Bunun gibi pek çok ayar var. Ekranın çözünürlüğü güzel. Kullanım şekli gayet basit. Zaten iToggle çok daha basitleştiriyor bunu kısa yollar oluşturarak. Çözünürlüğü gayet güzel. Hemen şuradan mesela ben az önce bahsettim. Geri vitese takıp buradan da kamerasını görelim gösterelim.
Bak. Evet.
Burada hemen sağda 360 derece ki çözünürlüğü gayet güzel yani burada.
Evet.
Aynı şekilde arkayı gösteren kamerada sen buradan sol taraftan istediğin ayarlamayı yapabiliyorsun. Mesela burada 360'ı göstermelik seçili. Ben hemen ön ekranı diyorum. Aracın ön tarafını komple ekrana çok yansıttı. İyi. Arkayı göster diyorum. Arka tarafı komple ekrana çok yansıttı. İyi. Tekrar 360'a çektiğinde bence en kullanışlısı bu. Çünkü park ederken benim çok işime yarıyor. Buradan hemen bunu kapattığımızda çıkardı
ve sinyallerle burada sensörlerle görebildiğinde görebiliyorsun. Yani sensörlerle evet. Park etmek istersen onu da görebiliyorsun yine.
Evet.
Bu arada harita görüyorum.
Evet,
TomTom senin telefondan gelmiyor.
Evet, TomTom navigasyon var kendisinde. Tabii ki siz kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto kullanmak isterseniz araçta mevcut.
O da mevcut ama
akıllı telefon yansıtma var.
Ama şarjım bitti, işte lazım oldu, bir şey oldu. Buradan da bunu kullanabilirsin. Bu evet. Böyle bir lüksün de var ayrıca. Tabii ki şey bilmiyorum, TomTom trafik verilerini nasıl alıyor veriyor. Büyük ihtimalle araçta bir cihaz internete bağlandığında o da bağlanarak o bilgileri alıyordur. Evet. Böylece
canlı. Bu arada ben araçla ilgili güncellemeleri kontrol ettiğimde burada ayarlardan hemen araçla ilgili güncellemeleri kontrol edebiliyoruz. Mesela ben burada bekleyen güncelleme olmadığını, aracın güncel
çok
durumda
iyi.
Olduğunu
hiç bir daha USB tak bir şey yap falan direkt kalmadan araba over the air Wi-Fi üzerinden otayla güncellemesini tamamlayabiliyor.
Evet, sen burada tabii Wi-Fi bağlaman gerekiyor tabii, otomobile.
Tabii artık onda yap bir zahmet
evet,
yani.
Evet, aynen öyle.
Çünkü şurası dışında, çok güzel görünüyor.
Evet, onlar aslında Peugeot modellerine alışık olduğumuz böyle piyano tuşu şeklinde. Bunlar da ikaz ışıkları. Burada klima, aslında buraya mesela klima kontrol tuşları burada kısa yol. Hemen burada ne tarafa üstlemesi gerektiğini işte sıcaklığını, soğukluğunu hemen ayarlayabiliyorsun. Alt kısımda ise GT pakette koltuk ısıtma, ön koltuklarda ısıtma ve direksiyon ısıtma var.
Buradan, direksiyon ısıtma da var. Senin sevdiğin.
Tabii ki buradan. Evet, ben çok seviyorum direksiyon ısıtmayı. Buradan tek tuşla açabiliyoruz veya işte
evet.
Koltuk ısıtmayı buradan sürücü koltuğunu açtım, kapattım. Evet. İşte yolcu koltuğunu açtım. Aslında multimedya sistemi hızlı tepkiler veriyor. Çözünürlüğü güzel, ekran gayet büyük. Ulaşımı kolay mesela bazı otomobillerde ekrana ulaşım için biraz zor. Kolunu tamamen uzatman veya birazcık ileri atman gerekiyor kendini. Ben burada mesela kendi sürüş pozisyonunda rahat erişebiliyorum buna. Bu
zaten güzel bir açılı olarak da sana da döndüğü için hafif bir açılı sana doğru.
Evet biraz yani evet. Aslında şey sürücü odaklı bir yerleşim var burada. Ekranlar bu şekilde.
Öyle de olmalı bu arada, ben de doğru aynen. Biliyorum. Yıllar önce BMW'nin 3 serisinde başlayan o efsane olay, yani radyonun veya buradaki panelin sana doğru dönük olması, yine aslında bunu devam ettiriyoruz. Çok hakikaten çok şık ve daha da kullanışlı hale getiriyor. Evet.
Evet. Şimdi orta konsoldan devam edelim.
Tabii.
Orta konsol da gayet pratik, kullanışlı. Yani şunu söyleyebilirim. Peugeot 308 hem geniş bir alan sunmakla beraber depolama tarafında da çok bolca seçenek Opsiyon. Sunuyor. Mesela şurada iki tane bardaklık var. Burada gayet kolay, elimizin kolayca erişebileceği bir yerde. Bunu kullanmadığın zaman güzel şöyle bir kapağıyla da çok güzel bir detay olmuş. Sürgülü kapakla kapatabiliyorsun. Şurada hemen üst tarafta telefonunuzu koyabileceğiniz
kablosuz.
Şöyle gizli bir alan evet. Var. Tabii ki kablosuz şarj alanı burası. Ben aslında biraz daha şeyi seviyorum otomobillerde. Telefonu kablosuz şarj ettiğin alanın biraz daha görünür olmasını seviyorum ama
evet.
Tabii ki bu üreticiden üreticiye değişiyor. Peugeot burada işte biraz daha gizlemeyi tercih etmiş. Aslına bakılırsa mantıklı da. Neden? Çünkü zaten telefonu
zaten
ekrana
görüyorsun.
Yansıttığında
evet.
Her türlü telefonla ilgili işlemini oradan yapabiliyorsun.
Yani telefonla çok da oynamanı da aslında istemiyor. Buradan yap, hani güvenlikli olsun diye biraz da onu da düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü birçok marka bunu yapıyor özellikle dediğin gibi.
Evet, dikkat dağıtmaması da.
Evet.
Bu arada az önce ben ekranların kişiselleştirilebilmesinden bahsettim. Peugeot bunu sürüş esnasında engelliyor. Sen mesela buradan ayarlara gelip ekran kişiselleştirmeyi seçtiğinde sürüş esnasında kişiselleştiremezsiniz tarzı bir uyarı geliyor. Bu da sürücünün dikkatini dağıtmamak adına
çok
güzel bir kısıtlama olmuş açıkçası. Bunun dışında hemen burada bir göz daha görüyorum ben ki burada 12 volt güç çıkışı var. Bir tane Type-C
Evet, yine görüyoruz. Çok iyi.
Burada USB girişimiz var. Bu kısımda böyle diğer taraftan böyle siyahtan ayrı olarak böyle mat krom tarzı bir yerleşim var. Hemen burada vites anahtarı, burada görüyoruz. Aslında otomobilin 8 ileri tam otomatik şanzıman var. Manuel modda da kullanabiliyoruz bu şanzımanı. Şurada hemen direksiyon arkasında vites kulakçıkları var. Dileyen kullanıcılar bunu manuel olarak da kullanabilirler. Burada sürüş modlarımız var. 3 farklı sürüş modu var Peugeot 308'de. Normal, Eco ve Sport. Sport buradan aynen. Kolaylıkla seçebiliyoruz.
Tek seferde zaten. Seçebiliyorsun. Bir tabii daha ki. Senin menülerde boğmuyor. Şahane.
Aynen öyle. Burada da elektronik park freni. Hemen arkasında Peugeot buraya güzel bir göz daha yapmış. Hemen şuraya geçtiğimizde göstereceğim. Bu göz aynı zamanda alt taraftan şuradaki iki kapakla açılan depolama gözüne de bağlanıyor. Bizim burada kendi eşyalarımız da var. Hemen şurada kapağı bu arada. Eğer burada hani şurada bunun nedeni de şurada Type-C girişinin olması
çok
aslında.
Çok iyi.
Buraya mesela diyelim ki bir cihazınızı bağladınız, herhangi bir cihaz. Kabloyu hemen şuradan geçirip şuradan Type-C'ye bağlayıp şarj edebilirsiniz veya dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Kapattığın zaman da kapalı, çok iyi.
Bu alan gayet yeterli. Derinliği güzel ve şu anda da hissediyorum bunu. Soğutma özelliği var burada.
Aynen öyle. Orada da var. Bu arada burada da aynı şey var. Yani burada da şu an yine soğuğu görüyoruz. Buradan da gene geliyor. O yüzden her ikisi için de yani yazın diyelim ki işte bir içecek koydun, onu soğutabilirsin diye de düşünebiliriz.
Evet. Bu arada şu an gösteremiyoruz. Benim sevdiğim bir diğer özellik de Peugeot 308'de. Peugeot bütün saklama alanları, bütün gözlerine aydınlatma koymuş. Mesela az önce burayı gösterdik. Burada aydınlatma var. Şuradaki göz, bakın elime yansıyor görebilirsiniz. Burada aydınlatma var. Bunu kullanımdayken burayı aydınlatıyor. Aynı şekilde şuralarda ambiyans aydınlatması var.
Şu an ben burayı görebiliyorum.
Şu şeylerde dahi mesela bu koltuk içlerindeki cepler gayet yeterli, gayet kullanışlı ki altında da böyle kumaş tarzı yumuşak bir malzeme var.
Plastik bırakmamış.
Bu gözlerde dahi aydınlatma mevcut. O yüzden gece kullanımda gerçekten böyle otomobilin içi çok aydınlık ve tatlı görünüyor.
Çok iyi. Onun kullanıma da uygun hale gelmiş, anladın mı? Yani bayağı pratik de olmuş belli ki. Çünkü ışık olmayınca ne olduğunu göremiyorsunuz zaten.
Tabii ki. Yani illaki şuradaki ışıkları bir gözde bir eşyanız olduğunda illa şuradaki ışıkları açmanıza gerek kalmıyor.
Çok iyi. Evet. Bu arada oraya da gelmişken orada istersen anlatalım hemen.
Hemen şurada çeşitli uyarılar var. Burada e-call sistemimiz var.
Evet.
Buradaki ışıkları zaten gördük. Bu da GT pakette standart olarak sunulan panoramik cam tavanımız var. Bunu hemen sen de orayı çekerken
tabii lütfen
tek tuşla
açabiliyorsun. Bakıyorum ne kadar açılabiliyor. Evet.
Bu kısma kadar açılıyor.
Evet, böyle açılıyor. Daha fazla ekmiş.
Gayet
şöyle
ferah
baktığım
bir ortam
zaman
sağlıyor.
Evet.
Yani açıkçası bence GT pakette zaten panoramik cam tavan gerekli bir donanımmış. Başta da belirttiğim gibi zaten döşemeleri koyu renk geliyor. Bu cam tavan da olmasaymış gerçekten çok böyle daha daha boğucu bir ortam olabilirmiş. Bu güzel bir özellik.
Şu an bile tam böyle panoramik gibi hissettirmiyor bana. Sanki biraz daha geniş bir sunroofmuş gibi hissettiriyor ama tabii gene büyük. Peki tuşla mı kapatıyoruz yukarıyı yoksa?
Perdemiz var, perdeyi.
Perdemizi. Perde gayet güzel, koyu bu arada. Ben bunu sevdim. Hani bu anlamda koyu çok renk. Koyu olması güzel çünkü aradan sızınca ayrı bir dert oluyor hakikaten, o araba ısınmaya başlıyor.
Evet, burada
ama
tamam.
Bu manuel.
Evet, manuel.
Keşke bunu da elektronik yapaydılar.
Evet, bu arada koltuklarımız da elektrikli değil. En azından ben hani sürücü koltuğunda bir elektrikli ayarlamalar bekliyordum. Burada yükseklik ayarı, sırtlık ayarı, bel desteğini, bunların hepsini manuel olarak ayarlamanız gerekiyor.
Neyse, onların hepsini buraya gömmüşler zaten anlaşılan. Bütün elektronikle ilgili olayları bu tarafa ağırlık vermişler. Bu tarafta biraz daha elektronikten uzak kalmışlar demek ki.
Evet, aynen öyle.
Öyle diyebiliriz.
Ya, bu da aslında biraz böyle ülkemiz pazarına özel olarak çok fiyat doğru, dengesini doğru sağlamaktan geçiyor diyebilirim.
Doğru, evet. İster istemez.
Evet, kapı içlerindeki malzemelerden bahsedeyim. Şurada yine arkadaki gibi kollarımızı dayadığımız yer ya da şurada sıkça tuttuğumuz yerler böyle yumuşak deri, dikişler gayet şık.
Evet.
Burada her türlü ayarlamamız var. Aynaları katlamak için, burada işte kapıları kilitlemek için.
Arka tarafın camını kilitlemek için de bir tuş var. O da görüyoruz.
Diğer kapıda görmüştük. Kapı içindeki gözler gayet yeterli. Burada güzel şişe konulabilir. Aynı şekilde burada da öyle. Burada hemen hoparlörümüz mevcut. Hoparlör burada da var bu arada. Ses sistemimiz yani ses sistemi için ortalama diyebilirim. Çok çok başarılı bir ses sistemi yok ama ortalama. Yani
baslar mı zayıf, diz mi yüksek? Nasıl, ne dersin?
Biraz böyle hani bas
biraz daha müzik, olsa
bas odaklı bir müzik dinlediğinizde hafif böyle bir cızırtı tarzında. Yani çok
şimdi duyabiliyoruz.
Evet.
Peki, tamam, güzel. O zaman herhalde içerideki konumuzda Bu kadar diyebiliriz değil mi?
Evet.
Ve şimdi sert sürüş kısmına
geçtik.
Geçtik. Burada enteresan bir olay oldu tabii. Şu an onu kameraya vermedik ama. Hı hı. Şu an TomTom da donanım haber yazdığımız zaman donanım haber mis gibi çıktı.
Adresini buldu.
Nasıl buldun aracı?
Şehir içinde uzun yolda şöyle bir deneyimledim. Genel olarak Peugeot 308 ile ilgili fikirlerim olumlu. Neden olumlu? Şimdi ilk başta motorundan bahsedeyim.
Tabii.
Motordan bahsetmek gerekirse motorumuz aslında yakından tanıdığımız PSA tarafında 1.2 litre pürtek benzinli motor var. 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Yani çok fazla 308'den çok fazla performans beklemezseniz eğer bu motor bu otomobil için gayet yeterli. Çünkü ağırlığı çok yüksek değil. 1200 küsürdü sanırım ağırlığı. 1200 kilogram evet. Küsür civarında. Çok yüksek bir ağırlığı yok. Atik bir otomobil. O yüzden hani çok yüksek performans beklemezseniz yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani çok tabii ki performanslı bir otomobil olmasını beklediğinizde sizin talebinize yeterli cevabı vermeyebilir. Şanzıman tarafında yine 8 ileri otomatik şanzımanımız var. EAT8. Vites geçişleri gayet güzel. Hiçbir sorun yaşatmadı bana uzun yol deneyimimde ya da şehir içi sürüşte. Gayet konforlu. Hani beni yormadan
kullanabildiğim bir araç haline
evet,
geldi.
Evet, kullanabildiğim bir araç oldu. Onun dışında pedallarla ilgili şunu söylerim. Gaz ve fren pedalı böyle hani uzun olarak ayarlanmış. O yüzden kolaylıkla dozlama yapabiliyorsunuz. Böyle hani çok çabuk tepki vermiyor ama
hissiyatı
gayet güzel. Dediğim gibi güzel dozlama yapabiliyorsunuz onunla alakalı. Şimdi süspansiyon tarafında şunları söyleyeyim. Bir kere Peugeot 308'in arka tarafında tam bağımsız süspansiyon yok. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ilk başta ben Peugeot 308'i dışarıdan gördüğümde böyle yere yakınlığı olsun, sportif duruşu olsun dedim ki bu otomobilin hani süspansiyonu sert. Çok evet. Da fazla konfor beklememek lazım. Sert bir süspansiyon var ama yani sen de görmüşsündür mutlaka. Seninle beraber de kullanıyoruz bir süredir.
Doğru.
Burada kasislerde olsun, çukurlarda olsun sönümlemesi o kadar güzel ki. Beni şaşırttı açıkçası.
Çok iyi. Böyle alçak bir araç için diyorsun.
Evet, böyle evet. Özellikle dediğin gibi alçak bir araç için sönümlemesi gayet güzel. Çukurlarda böyle sen sert bir derin bir çukura girsen bile o sertliği içeride hissetmiyorsun.
Evet, 1441 mm bu arada yüksekliği zaten. Hı-hı. Dediğin gibi yani bu anlamda böyle bakınca yere yakın, lastik mesafesi yere yakın. Bir de zaten aslında dar yanaklı lastikleri de kullanıyor. Dolayısıyla yani bunda insan daha az konforu bekleyebilir bir süspansiyonda.
Tabii ki. Çok güzel bir şey söyledin. Dar yanaklı lastik kullanıyor dedin. Yani eğer bu konforu yani bilmiyorum daha da arttırmak adına tabii ki GT pakette 18 inç kullanılıyor. Diğer kalın yanak lastik kullanmak istiyorsanız
evet,
bunun
o zaman
altındaki
konfor
paketleri
haline, evet.
Tercih etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi GT'de bile yani bu lastiklerle bile süspansiyon sistemi gayet güzel çalışıyor. Sadece böyle hani virajlarda falan arkada tam bağımsız süspansiyon olmadığı için böyle çukura falan denk geldiğinde hafif böyle bir sekme eğiliminde oluyor otomobil. Ama hani tehlike yaratacak bir durum ben sezmedim. Çünkü biraz böyle sakin kullandım. Bazen limitlerini zorlamaya çalıştım böyle özellikle virajlarda, keskin dönüşlerde. Ama böyle yola tutunma eğilimi olsun gayet güzel. Mesela çok ben virajda denediğimde, keskin virajlar denediğimde böyle kayma eğilimine bayağı geç başlıyor diyebilirim. O yüzden bana güven veren bir otomobil oldu Peugeot 308.
Peki bu güven dediğin zaman hemen güvenliği sorayım. Şimdi aslında biz tabii en üst versiyonu kullanıyoruz. Şu an kullandığımız üst versiyonu güvenlik paketi de var. Hı hı. Burada aktif şerit sistemi var.
Tabii ki.
Far sistemi hakeza var. Yine farla ilgili aktif far sistemi de var. Akıllı far sistemi de var. Böylece uzun ve kısaları da otomatik olarak yakabiliyor. Bir de adaptif cruise kontrol var. Bence tabii adaptif cruise kontrol bana göre İstanbul gibi yerlerde bu tip trafiklerde aynı şimdi olduğu gibi mesela bu tip yerlerde belli bir hızı ayarladıktan sonra rahat rahat gitmeni sağlayan müthiş bir konfor. Yani insana otonom araba kullanıyormuş gibi bir hissiyat sağlıyor sağ olsun. Çünkü trafiği falan hani dert etmiyorsun çok fazla.
Evet.
Tabii ki akan bir trafikten bahsediyorum yani sürekli değil. Çünkü diğer türlü biraz o yoğun trafikte tabii şimdiki gibi değil ama biraz yoğun trafikte en azından onu devralabiliyor ve kullanımda bir, müthiş bir konfor sağlıyor. Zaten artık şeye alıştık, hani o standart, yani çarpma önleme sistemleri artık standart olması gereken sistemler, hala değil ama.
Senin dediğin yerlerle ilgili şunları söyleyebilirim abi. Çok güzel özelliklerinden bahsettin. Bu güvenlik ve teknoloji tarafında. Gerçekten ben hani tecrübe ettiğimde bir kere şerit takip sistemi seni güzel bir şekilde uyarıyor. Sen şeritten sinyal vermeden böyle şeridinden ayrılmaya çalıştığında güzel bir şekilde toparlıyor seni. Hafif böyle direksiyonu şeridin içine doğru kırarak sana güzel bir uyarıda bulunuyor. Onun dışında adaptif hız sabitleyici gayet güzel çalışıyor ve şöyle mesela bazı otomobillerde adaptif hız sabitleyici ile birlikte şerit takip sistemi mesela bazen şey oluyor, şeridinde gidiyor ama böyle hafif sağ sol yaparak gidiyor, sanki böyle sağa gidiyor, biraz sağ şeridi sonra görüyor tekrar, sonra sola kırıyor. Bunda mesela ben öyle bir deneyim hissetmedim. Bunda şeridi ortalayıp güzel bir şekilde şeridinde devam ediyor. O mesela gayet güzel bir çalışma şekli. Tabii ki her otomobilde olduğu gibi tamamen otonom bir sistem değil. Ara ara senden direksiyonu tutmanı istiyor.
Çok doğru.
Bu konuda gayet güzel. Az önce sen şeyi söylemiştin. GT paket olduğu için bunda otomatik yağmur sensörü var sileceklerde. Farlarımız otomatik şekilde çalışıyor. Zaten gündüz farlarımız her zaman açık. Onun dışında
Trafik levhalarını zannediyorum.
Tabii ki haliyle. Trafik levhalarını tanıyor. Hızını ona göre sabitleyebiliyorsun. Gayet güzel. Hani seni uzun yolda yormayacak. Trafikte de aynı şekilde yorgunluğunu azaltacak teknolojilerle donatılmış durumda Peugeot 308. Bu noktada güzel ve dolu bir araç olduğunu söylemek mümkün.
Söyleyeyim. Bunlardan tabii baktığında giriş seviyesi olan Active Prime, sonrasındaki yani Active Prime'da neler var dersen mesela, aslına bakarsan kruz kontrol, akıllı şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı, bunların hepsini görüyoruz. İşte şey de var hatta, yani yokuş kalkış desteği falan, onlar da var. Ama hatta acil fren yardım sistemi de var. Dolayısıyla aslında güvenlikle ilgili bazı temel fonksiyonları yine serinin ilkinde verebiliyor. Daha sonra Allure geliyor. Allure'da da aslında daha fazlası var. Ama nereye kadar dersen, yani bu full versiyondan yaklaşık 4-5, sadece 4-5 özellik eksik olmak üzere var. Bu full versiyondaki ekstralar şunlar, hemen söyleyeyim, şerit konumlama asistanı. O yüzden senin söylediğin şey anladığımız kadarıyla burada devreye giriyor. Yani şerit uyarı sistemi ayrı, şerit konumlama sistemi ayrı olarak değerlendirirsek bu var. Kör nokta uyarı sistemi var. Aynalarda küçük kırmızı noktaları görüyoruz, turuncu noktaları görüyoruz. Bunlar yine seni beni uyarıyor.
Ki gayet güzel çalışıyor.
Gayet iyi çalışıyor. Her zaman da bence önemli konulardan bir tanesi. Ve işte ki bu trafik levhalarını okuma sistemi de yine aslında bu yenisinden kaynaklı. Yenisi yine bunun içerisinde dahil. Ve son olarak da geri manevra trafik uyarı sistemi var. Yine bu son pakette diyelim.
Evet, GT bu arada bu da var. Onunla ilgili de yani bir park yerinden çıkarken güzel bir deneyimim oldu. O özellik de gayet güzel çalışıyor. Ben denerken bir yere uğradım. Otomobili böyle dik park ettim yolun kenarına. O şekilde park etmem gerekti. Yani geri doğru gelirken aslında
yandan gelen,
arkadan çaprazdan gelen araba bayağı biraz uzaktaydı ama ona rağmen mesela onu algılayıp bana güzel bir şekilde uyarı yaptı. Ben mesela fren yapmasaydım muhtemelen onu da yapacaktı.
Çok enteresan. Evet, bu tabii uyarı sistemleri, bu destek sistemleri sürücülerin özellikle güvenlik anlamında, yani konforu bir kenara bıraktım, güvenlik anlamında çok işine yarıyor. Bunu her zaman görüyoruz. İşte bir yeni bir teknoloji desteğinde böylece senin anlattığın şekilde görüyoruz. Çünkü normalde geri giderken görmediğimiz, ki bunu kameralar gerçekten çok iyi, yani dikkatli bakılırsa bence her yer görülebiliyor ama bu yandan gelen araçların da anladığım kadarıyla görünmesi işte bu gibi durumlar için çok faydalı. Yani evet, birisi geçiyor olsa onları da görebilirsin, önemli. Edebilirsin. Çocuklar özellikle geri giderken görünmeyebiliyor. Daha kısa kaldıkları için. Ama kameralar tabii bu işleri kolaylaştırıyor. Yine de her zaman tabii çok dikkatli ve sorumlu sürmekte fayda var.
Evet. Bu arada trafiğe girmişken aklıma geldi. Hemen ondan da bahsedeyim. Start stop sistemi, yani benzinli bir otomobil. Yakıt tüketimi hibritlerle çok yarışamaz aslında ama start stop sistemi var. Biraz yakıt tüketimine katkı sağlıyor. Bu arada ben start stop sistemiyle böyle ilgili hani bir iki yorum gördüm. Mesela hızlı çalıştığına ama biraz motor sarsıntılı çalıştırdığına dair ben mesela deneyimlerimde iki gündür falan yoğun bir trafiğe giriyorum İstanbul'da. İstanbul trafiğini artık izleyicilerimiz bilir. Yani herhangi bir sarsıntı yaşamadım. Öyle bir sarsıntılı motoru çalıştırma tarzında bir deneyimim olmadı. Gayet hızlı çalışıyor. Gayet güzel tepki veriyor.
Çok iyi. Yani
o sistemde hani gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Çok iyi. Bu arada şunu da söyleyelim. Şehir içinde fabrika verilerine göre 5.1 olarak görülüyor. 5.1 olarak görünüyor. Şehir içinde ise de 7.2 ile 7.4 arasında demiş. Sendeki ortalama yaklaşık böyle mi oldu?
Ben sana şunu söyleyebilirim abi. Şöyle en düşük mesela ekonomik modda uzun yolda ben böyle dikkat ederek kullandığımda 5.7 elde edebildim. Hmm. Şehir içinde böyle ya da sen böyle hani uzun yolda falan agresif kullanmaya çalışırken ki ben otomobilin hani limitlerini zorlamaya çalıştım biraz bahsetmiştim.
Evet.
O zaman mesela 10 litrelere kadar çıkabiliyor. 10.7 litre, 10.8 litre. Ama ortalaması hani güzel bir şekilde kullanırsan ortalama tüketimde 7.3, 7.4 litre elde etmek mümkün. Bunun dışında söyleyebileceklerim özellikle benim kendi fikrim olarak şu yalıtım. Yalıtım konusunda şunları söyleyeyim. Bir kere Peugeot yalıtım konusunda gerçekten güzel iş başarmış 308'de. Çünkü rüzgar yalıtımı gayet güzel. 160-170 kilometre saat hızlara kadar herhangi bir yanlardan rüzgar sesi almıyorsunuz camlardan olsun. Yol yalıtımı da aynı şekilde güzel. Motor tarafında motorun sesini içeri alıyorsunuz ama sanki burada Peugeot hani bilerek bırakmış gibi. Çünkü 3 silindirli motorun hani o kadar güzel bir sesi var ki. Bu Peugeot'un sportif tasarımıyla uyumlu. Gayet güzel bir ses çıkıyor. Sanki böyle gerçekten bir spor otomobil kullanıyormuşsunuz gibi.
Hemen güzel bir denesem mi acaba diyeceğim ama önde zaten yeterince sportif bir şey var o yüzden.
Evet.
Peki.
Hemen. Yani çok güzel bir yansıması var içeri. Eğer bu da yeterli gelmezse mesela Peugeot multimedya ayarlarında size sportif bir ses seçeneği de sunuyor. Şu an bizim otomobilinizde kapalı ama bunu da isterseniz multimedya açın sistemi üzerinden öyle aktif mi edebiliyorsunuz.
Aa, evet. Enteresan.
Mesela şurada hemen bir ses kamera ne kadar alır bilmiyorum ama. Çok evet. Çok tatlı bir sesi var motorun. Evet, İnanılmaz güzel.
Top, hatta çok güzel bir ses geliyor ve
şu anda spor modunda bile değiliz yani. Normal moddayız. Evet. Spor modunda şöyle normalde Peugeot 308'in direksiyonu gayet yumuşak. Hani yumuşak evet. Böyle rahat bir direksiyonu var. Spor modu aldığımızda tabii otomobilin diğer dinamikleriyle birlikte direksiyon da sertleşiyor. Zaten pedallarda modu değiştirdiğin anda o pedalın sertliğinden, gaz pedalının, fren pedalının sertliğinden onu anlayabiliyorsun. Aynı şekilde direksiyon da sertleşiyor ama burada şahsi fikrim biraz daha özellikle spor modunda böyle yüksek hızlarda biraz daha sertleşebilir direksiyon. Biraz yumuşak kalıyor bence tepki olarak. Otomobilimizin 130 beygir güç ürettiğini söylemiştik. Bu arada otomobilin son hızı 210 km saat ve 0-100 hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. Tabii ki bunlar fabrika verisi. Onun dışında en can alıcı nokta otomobilin fiyatı. Burada hemen fiyatla ilgili söyleyecek olursam bizim kullandığımız paketin yani GT paketin fiyatı 1.047.000 TL güncel fiyat. Biz bu videoyu ne zaman çektik? 9 Mart'ta çektik. Daha alt paketleri isterseniz de mesela burada Active Prime paketinden başlıyor. Active Prime'ın fiyatı 878.500 TL. Bir üst paket Allure. Allure'da 946.000 TL'den. Yani Peugeot 308'in fiyatı 878.500 ile 1.047.000 TL arasında değişiyor. Bu tabii ki liste fiyatı. Anahtar teslim liste fiyatı. Yani bayilerde daha farklı daha fiyatlarla farklı karşılaşmak mümkün olabiliyor.
Evet, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim abi.
Sesim de gitti gördüğün gibi ben de.
Evet.
Sen konuştun, benim sesim gitti. Evet, sevgili Barış'tan, Barış Cankı'dan bugün Donanover'de Peugeot 308'i dinledik. Kendisine teşekkür ediyorum ben de. Sen dinlerken hem fiyatlarıyla ilgili, yani birçok fiyatla ilgili, birçok işte arabanın diğer özellikleriyle ilgili hangisi neyi sunuyor ediyor onları anlattın. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bir başka videoda tekrar seni göreceğiz, izleyeceğiz. Yeni yani yakında başka bir araba daha var zaten anlatacağımız.
Evet, sırada Peugeot'un bir başka modeli var. Birkaç hafta içinde test edeceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa.
Onu da göreceğiz.
Sürpriz olsun.
Peki, o zaman bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.